Ayrım 18.
Telefonum suratına kapanır kararlı bir sesle. Anlar mı kim olduğumu, onu sevdiğimi, tehlikeden korumak istediğimi anlar mı? Hayır, ben kadınlara karşı saygılı olmamız gerektiğini bilirim. Değil elinden gazeteyi alıp yırtmak. Kadın zavallı bir yaratıktır. Onlara kötü davranmamalı. Annem ne iyi insandır. Kadınlara kötü gözle bakanları sevmem. Onlara bakıp yalnızca yatmayı düşünenler, kötü, sivilceli abazanlarla materyalist zenginler ve pis heriflerdir. Ben biliyorum kibar ve nazik olmak gerektiğini. Nasılsınız? Kapıdan önce siz buyurun. Bir hanımla birlikte yürürken bir kapı görürsen ayakların kendi kendine yavaşlayacak ve sen bir şey bile düşünmeden elin arkadan uzanıp kendiliğinden ona kapıyı açacak. Buyurun önden. Ben bilirim sizin gibi kadınlarla, kızlarla nasıl konuşulduğunu. Oo, sigara mı içiyorsunuz? Hem de sokakta içiyorsunuz. Tabii içebilirsiniz. Sizin de hakkınızdır. Ben geri kafalı değilim. Çat. Lokomotif biçimindeki çakmağımla bir seferde yakarım ve ben bir kadınla tıpkı bir erkekle ya da bir sınıf arkadaşımla konuştuğum gibi rahat rahat yüzüm kızarmadan, istesem biraz gayret etsem bir kızla bile kızarıp bozarmadan konuşabilirim. O zaman kızlar benim nasıl biri olduğumu görünce yanlış anladıkları için utanıp şaşırırlar. Bir gazetesini alıp yırtmak. Belki de Mustafa ciddi söylememiştir. Denizden ve kotralardan bıktım, kalktım plaja dönüyorum. Yalnızca şaka diye söylemiştir Mustafa. Çünkü ne olursa olsun kızlara kötü davranılmayacağını Mustafa da bilir. Seni denemek için yaptım dermiş Mustafa. Bakalım disiplinin sonsuz itaat demek olduğunu gerçekten öğrenmiş misin diye. Sevdiğin o kıza kötü davranmana gerek yok Hasan. Plaja gelince baktım Nilgün gelmiş, her zamanki gibi uzanmış. O kadar uykuluyum ki heyecanlanamadım bile. Bir heykele bakar gibi baktım. Sonra oturdum Nilgün, seni bekliyorum. Belki de Mustafa gelmez bile diye düşündüm. Unutmuştur, önemsememiştir ya da uyuyakalmıştır. Plaja koşan kalabalık geliyor. İstanbul'dan gelen arabalar, ellerinde sepetleri ve deniz toplarıyla babalar, analar, çocuklar, iğrenç, ahmak aileler. Hepiniz suçlusunuz. Hepiniz cezanızı çekeceksiniz. Tiksindim. Belki de yapmam diye düşündüm. Ben öyle biri değilim ki. O zaman komünist kızın elinden gazetesini bile alamamış derler. Değil yırtmak. Eskiden ülkücüymüş, şimdi komünist olmuş bile derler. Dikkat edin. Cennet hisarlı bu Hasan Karataş'ı aranıza almayın. O zaman korkmam. Tek başıma büyük şeyler yaparım. Hepiniz görürsünüz. Hey, uyansan ulan. Korktum. Mustafa'ymış. Hemen ayağa kalktım. Geldi mi kız dedi. Evet, orada dedim. Mavi mayolu. Kitap okuyanı mı dedi. Ve sana kötü baktı Nilgün. Ne yapacağını biliyorsun dedi sonra. Bakkal hangisi? Gösterdim. Sonra bir sigara istedim. Verdi, gitti. Uzakta beklemeye başladı. Sigaramı yaktım, ucuna bakarak beklerken düşündüm. Ben aptal biri değilim Nilgün. Derim ben bir idealistim. İnançlarım vardır. Dün akşam kendimizi tehlikeye atarak duvarlara yazı yazdık. Bak elimdeki boyalar bile çıkmadı daha. Bak sigara içiyorsun. Yazık değil mi sana? Genceciksin. Recep amca, elinde fileler. İlk defa içiyorum dedim. At o sigarayı da dön evine yavrum dedi. Ne işin var senin gene burada? Başımdan gitsin diye sigarayı attım. Birlikte ders çalışacağımız bir arkadaşım var. Bekliyorum dedim. Para da istemedim. Baban cenazeye geliyor değil mi dedi. Biraz durdu. Sonra tuhaf tuhaf sallanarak gitti. Yokuşu çıkan arabaya bağlı tek at. Tik tak. Tik tak. Zavallı cüce. Biraz sonra baktım. Nilgün denize girmiş çıkmış geliyor. Mustafa'ya gittim söyledim. Ben bakkala giriyorum dedim. Dediğin gibi Cumhuriyet alırsa ben önden çıkar bir öksürürüm. O zaman ne yapacağını biliyorsun değil mi? Ben bir şey demedim. Bak gözüm üzerinde ha dedi gitti. Ben yan sokağa saptım bekledim. Önce Mustafa girdi bakkala. Biraz sonra da sen girdin Nilgün. Heyecanlandım. Lastik ayakkabılarımı daha sıkı bağlayayım dedim. Ellerim titriyormuş. Beklerken düşündüm. Her şey olabilir hayatta. Aklıma gelince korktum sanki. Belki bir sabah kalkar bir bakarım deniz kıpkırmızı olmuş. Ya da şimdi bir zelzele başlarmış. Cennet hisar orta yerinden ikiye ayrılır, plajdan alevler fışkırırmış. Ürperdim. Önce Mustafa çıktı, benden yana baktı ve öksürdü. Sonra Nilgün çıktı, elinde gazete. Düştüm peşine. Hızlı hızlı da yürüyor. Serçeler gibi yere konup konup kalkan ayaklarına bakıyorum. Bacaklarının güzelliğiyle beni kandırabileceğini sanıyorsan yanılıyorsun. Kalabalıktan uzaklaştık. Arkama baktım. Mustafa'dan başka kimseler de yok. Yaklaşınca beni işitti ve baktı Nilgün. Merhaba Nilgün dedim. Merhaba dedi ve dönüp yürüdü. Bir dakika dedim. Biraz konuşalım mı? Duymamış gibi yürüyor. Peşinden koştum. Dur dedim. Niye benle konuşmuyorsun? Cevap yok. Yoksa bir suç işlediğinde utanıyor musun? Cevap yok. Yürüyor. İki medeni insan gibi konuşamaz mıyız? Cevap gene yok. Yoksa beni tanıyamadın mı Nilgün? Daha da hızlı yürüyünce arkasından koşturup laf yetiştirmenin boşuna olduğunu anladım ve koşup yanına gittim. Şimdi iki arkadaş gibi yan yana yürüyoruz ve ben konuşuyorum. Niye kaçıyorsun diyorum. Ben sana ne yaptım? Susuyor. Benim bir kötülüğümü mü gördün? Söylesene. Söylemiyor. Söyle neden ağzını açmıyorsun? Gene söylemiyor. Peki dedim. Biliyorum ben senin neden konuşmadığını. Söyleyeyim mi neden? Bir şey demiyor ve kızıyorum. Benim hakkımda yanlış şeyler düşünüyorsun değil mi dedim. Beni öyle sanıyorsun ama yanılıyorsun. Yanılıyorsun kızım. Şimdi anlayacaksın neden yanıldığını dedim. Ama hiçbir şey yapmadım. Çünkü utanmıştım ve birden bağırmak istemiştim. Saçmalıktan korktuğum için sanki. Tam o sırada da Allah belasını versin karşıdan gelen o iki şık beyefendiyi gördüm. Bu sıcakta kravat, ceket giyen bu züppeler işime karışmasın diye bekledim. Her şeyi yanlış anlamasınlar diye de biraz daha arkada kalmıştım ki bir baktım Nilgün neredeyse koşuyor. Evine yalnızca bir köşe kaldığı için ben de koşmaya başladım. Arkamdan Mustafa da koşuyor. Köşeye dönünce şaşırdım. Koşmuş gitmiş, elinde filesiyle sallanan cücenin koluna girmiş. Gidip ikisine bir şeyler yapayım dedim ama ayaklarım gitmedi. Durdum, arkalarından öylece aptal aptal bakıyorum. Mustafa geldi. Korkak herif dedi. Sana göstereceğim. Asıl ben onlara göstereceğim dedim. Yarın. Yarın göstereceğim onlara. Yarın mı yapacaksın? Ama şimdi yapmak istiyordum. Kötü bir şey. Mustafa'ya da bir tane vursam. Bir tane vursam Mustafa yıkılır, oracıkta kalır. Kötü bir şey. Hepsi anlasın diye. Suratını tekmelerim ki beni görmesin ve benim korkak olduğumu kimse düşünmesin. Çünkü kimsenin beni düşündüğü gibi sanmasından ve bulmasından hoşlanmıyorum. Bambaşka bir herifim ben. Bunu biliyor musunuz bunu? Bakın yumruklarıma. Ben bir başkasıyım artık. Ben değilim ben. Öyle öfkelenmişim ki ben sanki kendi içimden çıkmış öfkeme bakıyorum da ben bile korkuyorum bu başkasından. Mustafa bile bir şey diyemiyor anladığı için. Sessizce yürüyoruz. Çünkü sonra sen de pişman olursun. Anladın değil mi? Dükkanda bakkalın kendisinden başka kimse yoktu. Cumhuriyet istediğimizde bir tane sanıp verdi. Ama hepsini istiyorum deyince anladı. Ama o da Mustafa gibi benden korktuğu için hepsini verdi. Çöp tenekesi yokmuş. Gazeteleri yırttıktan sonra savurdum. Üçer beşer fırlattım attım. Bakkalın vitrine mandalladığı çıplak kadın resimlerini de koparıp yırttım. Haftalık aşağılık dergileri. Günahı, iğrençliği, çirkefi. Demek bütün bu pisliği temizlemek bana düşecekmiş. Mustafa bile şaştı. Peki tamam tamam yeter artık diyordu. Beni bakkaldan çıkardı. Akşam kahveye gelirsin dedi. Yarın sabah da burada olursun. Önce bir şey demedim. Sonra o giderken bir sigara istedim. Verdi. 23. Recep kahvaltı tepsimi alıp indirdikten sonra çarşıya gitti. Çarşıdan döndüğünde yanında bir başkası vardı. Tüy gibi ayak sesinden Nilgün olduğunu anladım. Merdivenleri çıkıp kapımı açtı, bana baktı. Saçları ıslaktı, denize girmiş, gitti. Ölene kadar odama da başka kimse uğramadı. Yatağımda yattım ve dünyayı dinledim. Önce Nilgün'le Faruk'un aşağıda konuştuklarını duyuyordum. Sonra plajın iğrenç cumartesi gürültüsü o kadar yükseldi ki duyamaz oldum. Uyku gelmiyordu ve senin cehennemin Selahattin diyordum. Cennet dediğin cehennem işte indi yeryüzüne. Dinle, herkes birbirine eşittir. Şu kadar parayı veren herkes içeri girip soyunabilir. Yan yana uzanabilir. Dinle. İşitmemek için pancurlarımı ve penceremi kalkıp kapadım. Öğle yemeğini yiyeyim ve öğle uykusunun unutuşuna dalıp gideyim diye çok bekledim. Recep gecikti. Bir balıkçının cenazesine gitmiş. Öğle yemeğine de inmedim. Recep tepsimi aldı ve kapımı çekip gitti. Öğlen uykusunu bekliyorum. En güzel uykudur öğlen uykusu derdi annem. Öğlen yemeği üstüne en güzel rüyaları görürsün ve güzel olursun. Evet, biraz terlerdim, gevşerdim, sanki hafifler, küçük bir serçe gibi çıt pıt uçardım. Sonra pencereyi açardık, temiz hava girince kirli hava çıksın diye. Nişantaşı'ndaki bahçenin yeşil dalları odanın ta içine uzanınca düşlerim dışarı çıksın diye de. Çünkü ben uyandıktan sonra bazen rüyamın benim ondan ayrıldığım yerden kendi kendine akıp gittiğine inanasım gelirdi. Ölünce de belki düşüncelerim odanın içinde geziniyorlar, eşyaların içinde, sıkı kapalı pancurlar arasında, masamın ve yatağımın, duvarların ve tavanın yüzeylerine sürünerek dönüyor düşünceler ve biri yavaşça kapıyı aralayınca havada benim düşüncemin gölgesini görür gibi oluyor. Kapa kapıyı, düşüncemin saflığı bozulmasın, anılarım zehirlenmesin ve benim tertemiz düşüncem sizi kendinizden utandırmak için kıyamete kadar burada tavanlarımın içinde bu sessiz evde melekler gibi salınıp dursun. Ama o zaman ne yapacaklarını biliyorum. Ah iblisin torunları, biri hem de en küçükleri bir kere ağzından kaçırmıştı. Burası çok eskidi babaanne, burayı yıktıralım, yerine apartman yaptıralım. Çünkü biliyorum, günaha gırtlağınıza kadar batmak değil, başkasının günahsız kalabildiğini görmek daha çok acı verir sizlere. Günah dediğin o saçma yasağı benim gibi sen de aşmalısın derdi Selahattin. Sen de iç benim gibi rakıdan, bir tadımlık, hiç merak etmiyor musun? Hiçbir zararı yok, tersine yararı var, zekayı açar. Tövbe, peki şunu bir kere olsun söyle Fatma, yeter, günahı da kocanın boynuna. Allah yok de Fatma, hadi. Tövbe, peki o zaman şunu dinle, bak ansiklopedimin en önemli maddesi, dinle, yeni yazdım, yeni alfabeye göre B harfinde bilgi maddesinde özetleyerek okuyorum, dinle. Bilgimizin kaynağı deneydir. Deneye dayanmayan ve deneyle kanıtlanmayan hiçbir bilgi geçerli değildir. Bütün bu bilimsel bilginin dayanak noktası olan bu cümle, Allah'ın varlığı sorununu da bir hamlede saf dışı bırakır. Çünkü bu deneyle kanıtlanamayacak bir sorundur. Ontolojik kanıt, skolastik bir gevezeliktir. Tanrı yalnızca metafizikçilerin oynadığı bir düşüncedir. O halde bizim elmalar, armutlar ve fatmalar dünyasında Allah'ın da ne yazık ki yeri yoktur. Ha ha ha, anlıyor musun Fatma? Senin Allah'ın mallahın yok artık. Bu bilgiyi hemen yaymayı düşünüyorum. Ansiklopedimin bitmesini beklemeye sabrım yok. Matbaacı Estefan'a bir mektup yazdım. Bunu bir ayrı basım yapıp hemen yayınlatacağım. Kuyumcu Avram'ı çağırıyorum gene. Bak ona göre bu önemli sorunda senin genç kız nazını çekemem. Kutundan iyi bir parça verirsin. Yemin ediyorum bütün memlekete yararı da olacak. Bu ahmak göbazlar bunu sattıramazlarsa kararlıyım. Gidip sirkecide kendim satacağım. Görürsün kapışacaklardır. Çünkü buradaki akıl yürütmeyi o Fransızca kitaplardan çıkarıp halkın anlayacağı dille yazabilmek için yıllarımı verdim Fatma. Sen de biliyorsun. Asıl merak ettiğim de okuyup okumayacakları değil Fatma. Okuduktan sonra ne hale geleceklerini merak ediyorum ben. Ama şükür kendisinden, belki de cüresinden başka kimse okumadığı o iğrenç yalanları ve şeytanın kandırdığı zavallının geleceğin güzel cenneti diye heyecanla anlattığı cehennem tasvirini ve tasvir ettiği şey yeryüzüne hemen insin diye nasıl yakardığını iğrene iğrene bir tek ben okudum ve başka kimse de okumadı. Selahattin'in ölümü keşfinden 7, ölümünden 3 ay sonraydı. Doğanım Kemah'taydı. Kışın ortasıydı. Evde cüce ile benden başka kimsecikler yoktu. Gece kar yağıyordu ve ben mezarın üstü kar tutmuştur diye düşünüyordum ki birden ürperdim. Aklıma iyice ısınmak geldi. Çünkü hala ağzından tüten şarap kokusuna katlanmayayım diye çekildiğim odada ayaklarım buz kesmiş, tek başıma üşüyerek oturuyordum. Lambanın soluk ve sıkıcı ışığı oyalamıyordu. Kar camlara vuruyordu. Ağlamıyordum. Isınmak istedim, yukarı çıktım. Selahattin yaşarken sokulmadığım ve içinde bir aşağı bir yukarı gezinen ayak seslerinin hiç dinmediği odasına artık girebileceğimi düşündüm. Kapıyı yavaşça ittim. Gördüm. Sere serpe yayılmışlar. Küstahça uzanmışlar. Masalarda, koltukların, sandalyelerin üstünde, gözlerde, çekmecelerde, kitapların üstünde, içinde, yerlerde Pencere içlerinde kağıtlar, kağıtlar, üzeri yazılı çizili kağıtlar, kağıt yığınları. İri kaba sobanın kapağını açtım, içine tıkıştırmaya başladım. Kibriti atınca biraz sonra daha da kağıt, yazı, gazete ve soba ne güzel tutuyordu. Senin günahlarını Selahattin. Günahların yok olup gittikçe içim ısınıyor. Bütün hayatımı verdiğim eserim benim. Sevgili günahım. Bakalım ne yazmış iblis. Yırtıp yırtıp yakarken okumuştum da başına bazı kısa notlar yazmış. Cumhuriyet. Bize gereken yönetim şekli budur. Çeşitli cumhuriyet türleri vardır. De Passet bu konuda kitabında 1342. Bu hafta Ankara'da kurulmuş diyor gelen gazeteler. İyi. Fakat bunu da kendilerine benzetmeseler. Darwin'in kuramını Kur'an'la karşılaştır ve ahmakların bile anlayacağı basit meselelerle bilimin üstünlüğünü anlat. Deprem tamamen jeolojik bir olay olup yer kabuğunun sarsılmasıdır. Kadın erkeğin tamamlayıcısıdır. İkiye ayrılırlar. Birinciler doğal kadınlardır. Bunlar doğanın kendilerine verdiği zevklerin ve keyiflerin hakkını veren rahat, dertsiz, tasasız, sinirsiz, öfkesiz doğal kadınlardır ki bunların büyük çoğunluğu halktan aşağı sınıftan çıkar. Rousseau'nun evlenmediği karısı gibi. Rousseau'ya 6 tane evlat vermiştir. Bir hizmetçiydi. İkinci tür kadınlar ise asabi, buyurgan, kibar, kör inançlara kanmak zorunda kalan soğuk, anlayışsız kadınlardır. Marie Antoinette gibi. Bu ikinci tür kadınlar o kadar soğuk ve anlayışsızdırlar ki birçok bilgin, filozof, anlayışın ve aşkın sıcaklığını aşağı sınıfın kadınlarında aramışlardır. Rousseau'nun hizmetçi, Goethe'ninki fırıncının kızı veya komünist bilgin Marx'ınki gene evdeki hizmetçiydi. Bundan bir çocuğu da olmuştur. Engels üzerine almıştır. Niye utanmalı? Hayatın gerçeğidir. Daha da örnek çoktur. Böylece bu büyük adamlar soğuk karıları yüzünden hiç hak etmedikleri dertler içinde acılar çekerek hayatlarını zehirlemişler. Kimisi bu yüzden kitabını, kimisi felsefesini, kimisi de ansiklopedisini bitiremeden boşu boşuna tükenmişlerdir. Yasanın ve toplumun piç saydığı o çocuklarda bir başka acıdır. Leylek kanatlarına bakarken düşündüm. Acaba tam bir leylek şeklinde ve kıçı uskursuz zeplin yapmak mümkün mü? Uçak artık bir savaş silahıdır. Lindbergh adlı bir zat Atlantik denizini geçen hafta uçarak geçmeyi başarmıştır. 22 yaşındayken. Bütün padişahlar ahmaktır. İttihatçıların kuklası Reşat ahmaklıkta en ileri olanlarıdır. Bizim bahçedeki kertenkelelerin Darwin okumadıkları halde Darwin'in düşüncesine uygun olarak kuyruklarını bırakmalarını bir mucize değil, insan düşüncesinin bir zaferi olarak görmeli. Eğer sanayileşmeyi hızlandırdığını kanıtlayabilseydim, Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçmemiz gerektiğini hemen yazardım. Okuyordum, okuyordum ve iğrenerek sobanın ağzına atıyor, ısınıyordum. Ne kadar okuyup ne kadar atmıştım, artık bilmiyordum ki birden kapı açıldı, baktım cüce. Daha 17 yaşında ama ne yapıyorsunuz büyük hanım, yazık değil mi? Sus sen, yazık günah değil mi? Sus diyorum. Günah değil mi? Hala susmuyor. Nerede benim bastonum? Sustu. Daha başka kağıt var mı? Sakladın mı bir şey? Doğruyu söyle cüce. Ne varsa hepsi bu mu? Susuyor. Demek sakladın cüce. Sen onun oğlu değil piçisin ve hiçbir şeye hakkın yok. Anladın mı? Ver onları bana. Hepsini yakacağım ben o kağıtların. Çabuk getir. Bak hala. Bana yazık değil mi diyorsun? Nerede bastonum? Üzerine yürüyorum. Sinsi tıkır tıkır merdivenlerden aşağı kaçtı. Aşağıdan sesleniyor. Yok bende bir şey büyük hanım. Yemin ediyorum hiçbir şey saklamadım. Peki bir şey demedim. Gece yarısı birden odasını bastım. Uykudan uyandırıp dışarı attım onu. Tuhaf kokulu odasının her yerini iyice aradım. Küçük çocuk yatağının minik şiltesinin içine kadar her yerini didik didik ettim. Başka kağıt yokmuş. Evet. Ama gene de korkarım hep. Bir yere bir şey saklamıştır. Bir kağıt parçası gözümden kaçmıştır da Doğan babasının oğlu arayıp ele geçirmiştir, bastırmıştır. Çünkü gelip sorardı. Anne, babamın yazdığı yazılar nerede? Ben işitmiyorum seni yavrum. Hani yıllarca yazdı ya, nerede anne onlar? İşitmiyorum çocuğum. Babamın yarım kalmış ansiklopedisi diyorum canım. İşitmiyorum. Belki bir değeri vardır. Babam onlara bütün ömrünü verdi. Çok merak ediyorum anne. Hadi ver onları bana. İşitmiyorum evladım. Babamın istediği gibi belki bir yerde yayınlayabiliriz de. Çünkü bak 27 Mayıs'ın yıl dönümü geliyor. Askerler bir darbe daha yapacak diyorlar. İşitmiyorum. Doğanım seni ben. Bu darbeden sonra Kemalizm'e bir dönüş daha olacakmış. Hiç olmazsa ansiklopediden bazı ilginç parçalar yayınlatabiliriz. Neredeyse onlar çıkarıp versene anne. Kulaklarım beni iyi işitmez ki. Nerede bu kağıtlar? Hay Allah, arıyorum, arıyorum, bulamıyorum. Kitapları da yok ortalıkta. Yalnızca çamaşırlığa atılmış o tuhaf araçlar var. İşitmiyorum. Ne yaptın? Ah anne, kağıtlar, kitapları yoksa attın mı? Sustum. Yırttın, yaktın, attın değil mi? Ağlamaya başlar. Az sonra rakıya sarılır. Ben de yazacağım. Ben de babam gibi. Her şey bak gene kötüye gidiyor. Bütün bu kötü gidişi, aptallığı durduracak bir şeyler yapmak gerek. Bu adamlar bu kadar kötü niyetli ya da ahmak olamazlar. Aralarında iyileri mutlaka vardır anne. Tarım Bakanı'nı okuldan tanıyorum. Aynı kıza aşıktık. Ama çok iyi arkadaştık. Benden bir sınıf küçüktü ama atletizm takımında beraberdik. Gülle atardı. Çok şişmandı. Ama pırlanta gibi kalbi vardı. Şimdi ona uzun bir rapor yazıyorum. Şu anda Genelkurmay ikinci başkanı olan filanca paşa da benzele de kaymakam vekiliyken yüzbaşıydı. Çok iyi bir insandır. Memleket için iyi bir şey olsun diye çırpınırdı. Ona da bu rapordan bir tane göndereceğim. Anne sen bilmiyorsun ama öyle haksızlıklar var ki. Peki niye bunlar senden sorulsun oğlum? Hiç karışmazsak sorumlusu biz oluruz da ondan anne. Bari ben sorumlusu olmayayım diye masaya oturup onları yazıyorum ya. Babandan da zavallıymışsın sen. Babandan da korkakmışsın. Değilim anne. Anne değilim. Korkak olsaydım ben de onlara katılırdım. Valilik sıram gelmişti. Ama benim de burama geldi. O zavallı köylülere neler yapıyorlar biliyor musun? Meraklı değilimdir ki oğlum ben. Onları kuş uçmaz, kervan geçmez dağ köşelerinde merakın hiçbir işe yaramadığını bana rahmetli baban öğretmiştir. Bırakıyorlar ve ne bir doktor var ne bir öğretmen. Ne yazık ki rahmetli babamın bana öğrettiğini ben sana öğretemedim Doğan'ım. Ve yılda bir kere ellerinden ürünlerini ucuz almak için. Ne yazık ki oğlum ben sana kendimden hiçbir şey de veremedim. Sonra onları o korkunç karanlığın içine bırakıp unutuyorlar anne. Daha da anlatırdı ve ben dinlemezdim ve odama çekilir düşünürdüm. Ne tuhaf, sanki ötekiler gibi olmasınlar ve evleriyle işleri arasında huzurla gidip gelmesinler diye onları kandıran biri var. Düşünürdüm, onları kandıran o birisi şimdi benim acılarıma bakıyor ve sinsi sinsi gülüyor sanki. Tiksindim, saatime baktım, 3 olmuş ama hala uyuyamıyorum. Plajın gürültüsünü işitiyorum. Sonra çiçeği düşündüm ve ürperdim. Belki de köyden mektup yazıp Doğan'ıma o zaman o kendisini acındırmıştır diye düşündüm. Ama belki de Doğan'ıma babası söylemiştir. Ama Selahattin artık yazılarından başka bir şey görecek gibi değildi. Üniversiteyi bitirdikten sonraki yaz Doğan'ım durup dururken onları sormaya başlamıştı. Recep ile İsmail niye gittiler anne? Sonra bir gün çekip gitti. Bir hafta sonra geldiğinde yanında çocukluktan yeni çıkan onlar vardı. Üstü başı perişan bir cüceyle bir topal. Bunları köylerinden alıp buraya niye getirdin oğlum? Ne işleri var bunların bizim evimize demiştim. Niye getirdiğimi biliyorsun anne demişti ve ikisini cücenin şimdiki odasına yerleştirmişti.